Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 18. Ayrım. Nilüfer bakışlarını pastanenin girişine çevirmiş, arkadaşının gelişini gözlemeye başlamıştı. İkide bir saatine bakıyordu. Saat tam 7'ydi. Ama Selda hala ortalarda yoktu. Katil yine konuşmaya başladı. Şiiri sever misiniz? Nilüfer sıkılmaya, hatta o masaya oturduğuna pişman olmaya başlamıştı. Galiba ilk intibanda yanılmıştı. Bu adam sırnaşığın tekiydi. Önce cevap vermemeyi düşündü, sonra bunun daha tatsız olduğunu, aksi halde masadan kalkması gerektiğini hatırladı. Soğuk bir şekilde, ''Evet'' diye mırıldandı. ''Aksine ihtimal vermezdim zaten.'' ''Adam yine garip konuşmaya başladı.'' diye geçirdi aklından. ''Yani herkesin şiirden hoşlanması şart mıydı?'' Dayanamadı, sordu. ''Neden?'' ''Kişiliğinizden belli.'' ''Yok canım, nasıl anladınız bunu?'' ''Hiç kuşkum yok, siz hassas ve aşırı duygulu birisiniz.'' Ama gerçek kanaatimi söylemeye kalkışırsam yine beni yanlış anlamanızdan korkarım. Hiç sesini çıkarmadı Nilüfer. Konuyu kapatmak istiyordu. Ama o yaştaki her genç kız gibi bir yandan da bir şair tarafından analiz edilip iltifatkar sözler duymak hoşuna gitmişti. Acaba konuşmasına izin verse adam daha neler söyleyecekti? Merak etmiyor musunuz? Nilüfer tekrar adama baktı. İsteksizmiş gibi homurdandı. Neyi? Hakkınızdaki düşünce mi? Bakın, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Konuşmalarınızdan da sıkıldım. Nezaketsizlik etmek istememiştim ama beni rahatsız ettiğinizin farkında mısınız? Çok özür dilerim, dedi sakallı adam. Bu sohbetten hoşlandığınızı sanmıştım. Sohbet mi? Siz buna sohbet mi diyorsunuz? Evet, kişiliğiniz hakkındaki düşüncelerimi merak ettiğinize de eminim. Öyleyse yanılıyorsunuz. Bir yabancının, yani beni tanımayan birinin hakkımda ne düşüncesi olabilir ki? Israr ediyorum. Merak ettiğinize eminim. Nilüfer masayı terk etmeye karar verdi. Masanın üzerindeki çantasına uzandı. Durumu sezinleyen katil hemen ''Durun, lütfen gitmeyin'' diye mırıldandı. Sesi adeta yalvarır gibiydi. Genç kız gerçekten şaşırmıştı. Yadırgayarak bir daha adama baktı. Katilin suratında inanılmaz bir mahcubiyet, şaşılacak bir üzüntü ifadesi oluşmuştu. Nilüfer bile şaştı bu ifadeye. ''Beni rahatsız etmeye başladınız'' dedi. ''Galiba haklısınız ama bunu isteyerek yapmadım. Sizden çok etkilendim. Bana ilham verdiniz.'' ''Hemen şu anda aklıma nefis mısralar geliyor. Söylememe izin verir misiniz?'' Kız ters ters söylendi. ''Mısralar mı?'' ''Evet, çayımı yudumlarken hemen şu anda oluştu şiir.'' Herhalde zırvalıyor diye düşündü Nilüfer. Ama bir yandan da merak ediyordu. ''Söyleyin bakalım.'' dedi. Katil geriye yaslandı. Bakışlarını kızın bakir ve saf yüzüne çevirdi. Etkili ses tonuyla şiiri mırıldanmaya başladı. ''Sarahaten söylesem acaba darılmaz mı?'' Darılmak adeti mi, bilmem ki çapkının nazını. Desem ki, ben seni, yok dinlemez ki hiddet eder. Ne var sanki bu sözde, hiddet etse ne eder? Desem ki, ben seni, hayır, kızar bilirim. Tereddütüm acaba hiddetinden az mı elim? Desem ki, ben seni, ya kızar konuşmazsa, derim, insaf edin, eğer bu çektiğim azsa. Desem ki, ben seni, sakın gücenme mi? Sakın gücenme, eğer anladıysan sevdiğimi. O kadar yumuşak, dolgun ve samimi bir ses tonuydu ki genç kız adeta sarsıldı. Şiirdeki ahenk, incelik ve çaresizlik onu şaşkına çevirmişti. Bir an inanamadı. Adamın bu mısraları hemen burada kendisi için söylemiş olduğunu kabul edemiyordu. "Siz," diye kekeledi. "Bunu şimdi, yani burada benim için mi?" Bir türlü uygun kelimeyi bulamıyordu. Katil sırıttı. "Tabii, sizin için söyledim. Hepsi bana ait." Nilüfer şiirin ona ait olmadığını anlamayacak kadar şaşkındı. Ama diye fısıldadı. Bu çok güzel bir şiir. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Memnuniyetle. Sakallı adam aynı yumuşak ses tonuyla şiiri yinelerken özellikle son iki mısrasını vurguladı. İkinci okuyuşta Nilüfer aşk ilanını daha iyi anlamıştı. Yine birden kızardı. Çok duygusal diyebildi. Öyle olması gerekirdi zaten. İnsan sizin karşınızda başka ne hissedebilir ki? Nilüfer ne de olsa çok gençti. Adamın duygusallığı onun yaşadığı dünyaya ters düşüyor, böyle bir romantizmi yadırgıyordu. Adama biraz garipseyerek baktı. Sonra durumun tuhaflığını hissetti. Bu devirde kimse hislerini böyle açıklayamıyordu artık. Duygulandığı muhakkaktı ama düpedüz kendisine ilanı aşk etmişti ve bu durum ona biraz komik geldi. Sesini alçaltarak sordu. ''Siz her beğendiğiniz kıza böyle şiir mi okursunuz?'' ''Hayır.'' ''Ancak beni öylesine etkilediniz ki mısralarım ağzımdan dökülüverdi. Kendim de şaştım. Bu ilk defa başıma geliyor. Gücenmediniz değil mi?'' ''Bilmiyorum. Şaşırdım sadece.'' ''Haklısınız. Ben de şaşırdım. Ömrümde sizin gibi güzel bir kız görmedim çünkü. Okuduğum şiir için de sizden özür dilemeliyim. Nilüfer yine ne diyeceğini kestiremedi. Şaşkın şaşkın adama bakmaya devam etti. Artık gitsem iyi olur. Katil kitabını almış, masanın üzerine yiyip içtiklerinin parasını bırakmıştı. Usulca ayağa kalktı. Genç kız huzursuzca yerinde kıpırdandı. Hislerimi örtülü de olsa açıkladığım için tekrar özür dilerim. Benim için şahane ve eşi bulunmaz bir ilham kaynağı oldunuz. Ayağa kalkıp kızı hafifçe başıyla selamladı. Gitmeye hazırdı artık. Nilüfer hala ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini tayin edemiyordu. Güle güle efendim. Ağzından efendim kelimesi çıkmıştı. O an yabancıya karşı takdir ve saygı hissettiğini kavradı birden. Aslına bakılırsa kaba bir davranışı olmamıştı. Üstelik bu kadar kısa zamanda kendisi için yaptığı şiir tek kelimeyle harikaydı. İmkanı olsa satırları yazıya dökmek isterdi. Ne yazık ki söylediği mısraları anımsayamıyordu şimdi. Adamı durdurup şiiri yazdıramazdı da. Yabancı ağır ağır masadan uzaklaşırken hayıflandı. Asıl kaba davranan kendisi olmuştu. Çok güzel ve etkileyici biri olduğunu biliyordu. Hassas ve ince ruhlu, gerçek bir şair olduğunu kanıtlamıştı adam kendisi için masada yaptığı şiirle. Ne terslik vardı ki bunda? En azından çevresindeki masalarda oturan gençlerin yaptığı tarzda yiyecek gibi bakmamıştı. Çirkin tek bir laf da etmemişti. Nilüfer neredeyse üzülmeye başlayacaktı. Başını omzu üzerinden çevirip kapıya baktı. Yabancı şairin uzaklaşıp uzaklaşmadığını görmek istiyordu. İki şeyi aynı anda gördü. Yabancı geriye dönmüş masaya yaklaşıyordu. Selda da adamını pastaneden içeriye atmak üzereydi. Genç kız yeniden heyecanlanıverdi. Nedense arkadaşlarının adamı görmesini istememişti. Masaya tabii ki ilk varan sakallı adam oldu. Kısık bir sesle, ''Acaba sizi bir daha görmem mümkün olabilir mi?'' diye sordu. Selda da onu görmüştü. Gülerek masaya yaklaşıyordu. Karar vermek için hiç zamanı kalmamıştı Nilüfer'in. Aceleyle mırıldandı. ''Yarın aynı saatte burada.'' diyebildi. Adamın bir an önce uzaklaşmasını istiyordu. İstediği gibi de oldu. Yabancı, ''Anlayışınıza çok teşekkür ederim. Yarın bu saatleri iple çekeceğim.'' diyerek uzaklaşmıştı hemen. Selda kalabalık masaların arasından süzülürken neredeyse yabancı ile çarpışacaktı. Onun Nilüfer'in yanından ayrıldığını görmüştü. Çok kısa bir süre adama bir göz attı. Uzun boylu, yakışıklı, esmer ve havalıydı. İki arkadaş kucaklaşıp öpüştüler. Selda hemen hemen Nilüfer'le aynı yaşta ama daha kısa boylu, kabarık, afro saçlı, her dem neşeli, cıvıl cıvıl bir genç kızdı. Nilüfer üstündeki heyecanı atmak için hemen arkadaşına sitem etti. ''Geciktin. Ne yapayım? Trafik. Köprü tam bir felaketti bu saatte. Ama dırdırlanıp durma. Sen de beni beklerken boş durmamışsın. Kimdi o masadan kalkan adam?'' Nilüfer kızarıp bozardı. Demek Selda adamı fark etmişti. ''Ha, o mu? Önemli biri değil canım. Numara yapma. Adamın sana bakışlarını gördüm. Kaçar mı benden? Sana tutkun o.'' ''Saçmalama. Nereden çıkardın bunu şimdi?'' ''Yemezler kızım. Biz bakışlardan anlarız. Yoksa yeni flörtün mü? Daha neler. Fark etmedin mi? Benden ne kadar büyük. Hiç de o kadar büyük görünmüyordu. Atma. Benden sır saklayacak değilsin ya. Yoksa Kemal'i ektin mi? Ne münasebet canım. Vallahi hoş bir adam da. Artist gibi.'' Nilüfer çıkış kapısına yeniden bir göz attı. Şair Musa Er Yılmaz ortalarda yoktu. Derin bir nefes aldı. Herhalde gitmiş, çoktan Bağdat Caddesi'nin kalabalığına karışmış olmalıydı. ''Eh, biraz da öyle sayılır.'' diye mırıldandı. ''Nasıl yani, film artisti falan mı? Gözüm ısırıyor da. Yok canım, şairdir o. Bir tür sanatkar yani. Şair mi? Nereden tanıyorsun?'' ''Öf Selda, bırak Allah'ını seversen şimdi onu. Hadi çaylarımızı içelim de evin yolunu tutalım. Yemekten sonra annemle babam kulübe gidecekler. Bütün gece bizim.'' Selda, ''Öyle olsun.'' dedi ve konuyu kapattı. İkisi de cıvıl cıvıl, hareketli ve yerinde duramayan tiplerdi. Çevrelerinde hemen bir dikkat halkası oluşturduklarının farkındaydılar. Delikanlıların gözleri üzerlerindeydi. 8'e çeyrek kala divandan çıkıp Nilüfer'in yan sokağa park ettiği Mazda'sına doğru ilerlediler. Babası son model arabayı ona liseyi bitirme hediyesi olarak almıştı. İki genç kız arabaya girerlerken karşı kaldırımdaki kalabalığın arasına karışmış fakat bakışlarını kızlardan hiç ayırmayan sakallı adamı ne yazık ki fark edemediler. Mazda ağır ağır trafiğe karışırken katil de ilk bulduğu boş taksiyi çevirmişti. Sakallı adam hazın doruklarına yaklaşıyordu. Yeni ve vahşi bir av partisinin ilk heyecanını yudumlamak istiyordu. Nilüfer'in evi Suadiye ile Bostancı arasındaki Tan Sokak mevkiindeydi. Geniş ve ferah, deniz gören bir apartmanın 4. katındaydılar. Saat gece yarısını çoktan geçmiş ama kızın annesiyle babası henüz gittikleri kulüpten dönmemişlerdi. İki genç kız aynı yatağı paylaşıyorlardı. Çoktan geceliklerini giymiş, bağdaş kurdukları yatağın içinde dedikodu yapıyor, mezun oldukları okuldaki arkadaşlarını çekiştiriyorlardı. Konuşacak bir şey bulamadıkları bir sırada Selda birden sordu. ''Hadi bana gerçeği söyle. Bugün divanda gördüğüm adam yeni dalgan mı?'' Nilüfer, Selda ile gevezeliğe dalınca pastandaki adamı unutmuştu. Umursamazcasına omuz silkti. ''Yok canım, dedim ya, sadece bir şair. Bana numara yapma. Çıkıyor musun onunla? Hadi söyle, Kemal'e anlatacak değilim ya, yoksa bizden gizleyecek misin?'' Nilüfer kısa bir tereddüt geçirdi. Selda ağzı sıkı ve güvendiği bir arkadaşıydı. ''Durum tahmin ettiğin gibi değil.'' diye mırıldandı. ''Ama adam bana ilk görüşte aşık oldu. İnanamayacaksın ama benim için oracıkta bir şiir yaptı.'' Selda bir kahkaha attı. ''Deme yahu, ciddi misin?'' ''Vallahi doğru söylüyorum. Anlamıştım zaten. Kızım, adamı fena çarpmışsın sen. Ben bir şey yapmadım ayol. Adamın çarpılacağı varmış. Askıntı oldu mu sana?'' ''Biraz ama öyle sandığın gibi değil. Kibar ve terbiyeli. Konuşmasını bir dinleseydin kahkahadan kırılırdın. Yeniden görüşmek istedi mi seninle?'' ''İstedi.'' ''Ne cevap verdin?'' Nilüfer yine bir tereddüt geçirdi. Selda'ya güvenirdi. Ama nedense yarınki randevuyu ona söylemek istemiyordu. Hem de belirli bir nedeni olmadan. "Hayır," dedi. "Yaşı benim için büyük, hem de entel takılan biri. Yani tipim değil. Ama çok yakışıklıydı be." "Olsun. Yerinde olsam bir denerdim. Hazır Kemal de burada yok. Marmaris'e gitti demiştin, değil mi?" "Evet, 15 gün dönmeyecek. Ne kaybedersin kız? Bir dene. Hoşlanmazsan yüz vermezsin." Aslında Nilüfer henüz ne yapacağını bilmiyordu. İçinde garip bir tedirginlik vardı. Sakallı yabancının değişik bir çekiciliği mevcuttu. Ve o romantik şiirin bazı mısraları aklından çıkmıyordu. Gerçi onu arkadaşının söylediği kadar fiziki olarak çekici bulmuyorsa da sanki tılsımlı veya büyülü gibi etkileyici bir yanı olduğunu kabul etmek zorundaydı. "Boşver," dedi sonunda. "Onunla beraber olmak istemiyorum." Selda omuzlarını silkti. Alt tarafı karar Nilüfer'e aitti. Ama elinde olmadan divanda gördüğü adamla arkadaşının çıktığı Kemal'i beyninde karşılaştırdı. Adamı hiç tanımamasına rağmen rahatlıkla Kemal'e fark atardı. Ertesi gün saat tam 9'a 5 kala Nilüfer divan pastanesine girdi. O gün 2'ye kadar Selda ile birlikte olmuşlar ve bir daha sakallı şair konusuna dönmemişlerdi. Nilüfer nedense arkadaşının o konuyu yeniden açmasına çekinmişti. Arkadaşını arabasıyla şaşkın bakkaldaki dolmuş durağına kadar götürmüş, sonra eve dönmüştü. Randevu saatini zor etmişti Nilüfer. İçinde tarifsiz bir sıkıntı vardı. Buluşma vakti yaklaştıkça huzursuzluğu artıyordu. Önceleri bunu Kemal'e bir ihanet gibi algılamış ama daha sonra saçma olduğunu kabullenmişti. Kemal'le hiçbir hukuki bağlantısı yoktu, sadece arkadaştılar. "Hayır," diye mırıldandı kendi kendine. Aralarındaki ilişki arkadaşlıktan öteydi. Birlikte yatmışlar, hatta evliliği bile düşünmüşlerdi. Tabii buna daha çok zaman vardı. Kemal üniversiteyi bitirecek, iş tutacak, ancak ondan sonra evlilik gündeme gelecekti. Ölme eşeğim ölme diye söylendi. Bu uzun yıllar beklemeyi gerektiriyordu. Ama nedense Nilüfer, içindeki sıkıntının Kemal'den kaynaklanmadığını fark etti birden. Sebebini bilmiyordu. Ne var ki, içinde boğucu bir rahatsızlık hissediyordu. Çok kısa bir an yatak odasındaki aynanın karşısında, acaba randevuya gitmeyeyim mi diye düşündü. Sonra bu işi fazla büyüttüğüne karar verdi. Ne olacaktı ki sanki? Sakallı şair onu yiyecek değil ya, hem istemediği bir davranışını görürse hemen yanından uzaklaşırdı da. Aynadaki aksine baktı. Gerçekten de çok güzeldi. Adamın ilk görüşte kendisine aşık olmasını doğal buldu. Üstelik ilk görüşte kendisine tutulan tek adam da o değildi. Gülümseyerek aynadaki görüntüsüne bakmaya devam etti. Belki de durumun en cazip yanı, yaşça kendisinden oldukça büyük birinin karşısında ezilip büzülmesi, ona şiirler yazmasıydı. Kim bilir, belki bugün geldiğinde ona yeni şiirler de yapmış olabilirdi. Aynanın karşısında soyundu. Şair kendisine meftundu zaten ama yine de onu tesir edecek, çileden çıkaracak tarzda giyinmek istiyordu. Sütyen takmadı. İnce bedenine göre iri göğüslerini serbest bırakacaktı. Üstsüz, askılı beyaz bir penye seçti. Sırtına geçirdiğinde pembe göğüs başları dar penyeyi delecek gibi ileri fırladı. Görünümü biraz çirkin olmuştu. Hatta kendi bile utandı. Bu halde dışarı çıkması hoş kaçmayacaktı. Safça bir merakla görüntüsünü yeniden gözden geçirdi. Şair eğer bu haliyle kendisini görürse mutlaka dili tutulurdu. Umursamadı, sütyen takmamaya karar verdi. En dar pantolonunu bacaklarına geçirdi. Görüntüsü tek kelimeyle harikaydı. Biraz da makyaj yaparsa muhteşem olacaktı. Evden çıkıp arabasına binmeye hazırlanırken sokakta yürüyen iki genç kendisine laf attılar. İçinden gülümsedi Nilüfer. Acaba şairi kendisini bu halde görünce ne diyecekti? Şair çoktan divana gelmiş, arka taraftaki masalardan birine yerleşmişti. Kızın gelip gelmeyeceği hususunda hala bazı kuşkuları vardı. Dün akşam tam ondan randevu isterken arkadaşının üzerlerine gelmesi zamanlama bakımından büyük şanssızlık olmuştu. Belki de arkadaşının kendisini görmemesi için atlatmış da olabilirdi. Zaten sırf o yüzden kızları takip etmiş ve Nilüfer'in evinin yerini tespit etmişti. Kız gerçekten çok güzeldi ve sakallı şair nefsiyle tam bir mücadele halindeydi. Aslında buraya hiç gelmemeliydi. Çünkü o sırada pastanede oturan içindeki iblis değil, sakin, uysal ve zararsız ikinci kimliğiydi. Korkuyordu şair. O kötü ve acımasız kimliğinin ruhuna ne zaman sahip olacağını, benliğini ne vakit ele geçireceğini bilemezdi. Bunun herhangi saati, vakti yoktu. Yine de içindeki değişim genellikle geceleri karanlık basınca olurdu. Hatta bazen uykuda. Bu bir genellemeydi ve şair yine de öyle olmasını temenni ediyordu. Uzun yaz günlerinde karanlık saat 9'a doğru çöker ve gece ancak o vakit değişim için bir tehlike oluştururdu. Terlemeye başladı, sırtı sırılsıklam ıslanmıştı. Saatine bakıyordu sık sık, 7'ye çeyrek vardı. Nilüfer az sonra gelebilirdi, şayet kendisini atlatmayacaksa tabii. Umarım gelmez diye geçirdi içinden ama bir yandan da kızı görmek istiyordu. Dün onun güzelliğinin müthiş etkisinde kalmıştı. Böyle bir hal uzun zamandan beri ilk defa başına geliyordu. Ruh dünyasında tam bir karmaşa vardı. İçindeki ikinci kişiliğin kendisini zorladığını, yeniden ortaya çıkmak için fırsat kolladığını hissedebiliyordu. Buna imkan vermemek için elinden geleni yapacaktı. Ama ne yazık ki hiç şansı yoktu. Zira irade olarak bu değişimi engelleyemezdi. Aklından kabaca bir hesap yaptı. En azından daha 2 saat vardı karanlığın basmasına. Çok acıydı. Fakat bir yolunu bulup kızı uzaklaştırmalıydı yanından. Ona bir kötülüğün bulaşmasını istemiyordu. İblise mani olmalıydı. Mendilini çıkardı. Alnında ve yanaklarında oluşan terleri sildi. Sıcağın yarattığı ter damlacıkları değildi bunlar. Belki de en iyisi buraya kendisinin hiç gelmemesiydi. Ne var ki bunun da bir çözüm olmadığının farkındaydı. Şuur ve idrak olarak ruhunun gizli dehlizlerinde yer alan iblis kişiliği, tüm yaptıklarından ve düşüncelerinden haberdardı daima. Çaresizliğine lanetler okudu. Tam o sırada da Nilüfer'in pastane kapısından girişini gördü. Artık bundan sonra her şey vereceği savaşa bağlıydı. Bir an gözlerinin içi parladı. Yüreği heyecandan neredeyse duracaktı. Hayatında böylesine güzellik görmemişti. Diri, canlı, taze ve nefes kesici. Üstelik baştan aşağı cinsellik akıyordu kızdan. Atkılı penyesinin altındaki oynayan göğüsleri hemen dikkatini çekti. Zar zor ayağa kalktı şair. Gülümsemeye çalıştı ama tam beceremedi. Dudakları gerildi sadece. Eliyle oturması için yer gösterir gibi bir hareket yaptı. Kız son derece rahattı. Oturup koltuğuna yerleşirken "Umarım sizi fazla bekletmemişimdir," dedi. Sanki söyleyecek tek kelime lafı yokmuş gibi susuyordu şair. "Bugün hava çok sıcak, değil mi?" Şairden yine ses çıkmamıştı. Kız mavi gözlerini adama çevirdi. Ondaki bu sessizliğin nedenini anlamak için yüzüne baktı. Şair hala alnında biriken terleri silmeye devam ediyordu. Nilüfer eğilip gözlerini kaçıran adama bu defa dikkatle baktı. "Rahatsız mısınız yoksa?" Uzun bir bekleyişten sonra nihayet adamdan ses çıktı. "Hayır, değilim. Ama yorgun ve halsiz görünüyorsunuz. Dediğiniz gibi, sıcaktandır belki. Bugün nem oranı yine çok yüksek. Televizyondan duydum. Mümkündür." Adamın kısa ve kesik cevapları kızın dikkatini çekmişti. Bir şeylerin ters gittiğini sezinlemişti Nilüfer. İster istemez gerildi. Bakışlarını kendisinden kaçıran adamı süzmeye başladı. Gerçek şu ki onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu şair olduğundan başka. Belki de evliydi ve beraber görünmekten huylanıyordu. Bu olasılık hiç aklına gelmemişti. Öyle ya, onun yaşındaki bir adamın evli olması çok mümkündü. Önce kendisine kızar gibi oldu. Ama sonra bunun çok saçma bir şey olduğunu düşündü. Adamın evli olması ne değiştirir ki? Bu görüşme zaten bir daha tekrarlanmayacaktı. Sadece dünkü şiiri kaleme almak ve saklamak için gelmişti buraya. Genç kız acaba mı diye geçirdi beyninden. Buraya tek geliş sebebi o şiir miydi? Yoksa ondan kendine bile doğru dürüst açıklayamadığı halde hoşlandığı için mi gelmişti? "Bugün çok sessizsiniz. Üzgünüm. Sizi rahatsız eden bir şey mi var?" Şairin gittikçe bunaldığı açıkça belli oluyordu. "Hayır," dedi adam. Nilüfer nihayet dudaklarının ucuna gelen soruyu sordu. Evli misiniz? Değilim. Bunu da nereden çıkardınız? Ama bugün üzerinizde bir tuhaflık var. Sanki, nasıl söylesem, buluştuğumuza pişman gibisiniz. Şair hiçbir yorumda bulunmamıştı. Bakışları elindeki ıslanmış mendiline yönelikti. Bir süre öyle kaldı. Sonra nazarlarını kızın yüzüne çevirip ışıl ışıl parlayan gözlerine dikti. Konuşmaya başladığında sesi titriyordu. Gözleriniz, dedi yutkunarak. Ne kadar güzel. Bana okyanus derinliklerindeki koyu maviliği hatırlatıyor. Enginliği ve sonsuzluğu. Nilüfer gülümsedi. İşte ondan beklediği konuşma tarzı buydu. Edebi teşbihler, iltifat ve metiye dolu benzetmeler. Alışık olmadığı kompliman türü. Nihayet kendisine geliyor, diye düşündü. Herhalde bir bocalama devri geçiriyordu. Güzelliğinin altında ezilmiş, bir süre şaşkınlıktan ne diyeceğini kestirememiş olmalıydı. Belki dün gece kendisi için bir şiir daha yazmıştı. Ona biraz yardım etmeli, cesaret vermeliydi. Dün bana yazdığınız şiir çok hoşuma gitti. Ne yazık ki aklımda tutamadım, onu yazmak istiyorum. Şairin başı önüne düştü. Uzunca bir süre karşılık vermedi. Sonra yorgun ve bitkin bir şekilde fısıldadı. O benim şiirim değildi. Nilüfer afallamıştı. Anlayamadım. Yani onu siz... Ben yazmamıştım. Benim diye size yalan söyledim. Ama dedim ya, yalandı. Sizi kandırdım. Genç kız bir hayal kırıklığı yaşadı önce. Şiirin tüm mısralarını anımsamıyordu ama yine de çok güzeldi. Ümitsiz ve çaresiz bir aşkın ifadesiydi. Karşısındaki adamın tüm imkansızlığını aksettiren bir ruh halinin kelimeleri dökülmüş anlatımı. Ama ne fark eder ki? Ha onun olmuş, ha bir başkasının. Önemli olan duyguların bir şekilde açığa vurulmasıydı. O bunu en içten şekilde ve başarıyla yapmıştı. Yoksa bu ufak yalan için kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Belki. Önemli değil, şiir yine de çok güzeldi. Bunun için size gücenmeyeceğim. Şairin ifadesinde hiçbir değişiklik olmamıştı. Terlemeye devam ediyordu sadece. Kız ondan bir rahatlama, özrünün kabul edilmesinden dolayı bir sevinç gösterisi bekledi. Ne de olsa kendisine karşı dürüst davranmıştı. Ama heykel kadar hareketsiz ve garip bir sessizlik içindeydi. Nilüfer'i tekrar bir tereddüt kapladı. Anlamadığı bir şeyler oluyordu. Adamın ağzından çıkan son kelime onu büsbütün şaşkınlığa itti. Gidiniz, lütfen hemen gidiniz buradan. Genç kızın gözleri irileşti. Neniz var sizin kuzum? Dün benimle buluşmak için ısrar eden sizdiniz. Niye şimdi apar topar gitmemi istiyorsunuz? Sakallı adam inler gibi mırıldandı. Lütfen soru sormayın ve hemen uzaklaşın. Bu tür muameleye alışık olmayan Nilüfer'in kaşları çatıldı. Bana bir açıklama yapmak zorundasınız. Kaba davrandığınızın farkında mısınız? Şairin boğazı düğümlenir gibiydi. Size aşık olduğumu hala anlamadınız mı? Bu çok sakıncalı. İstemiyorum. 18. ayrımın sonu sayfa 242. Devamı 19. ayrımda.